لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen hafta zekatla ilgili malın artan kısmının bağışlanması ile ilgili olan Bakara suresinin 216. ayetini konu edeceğimizi söylemiştik ama onu bir hafta erteliyoruz. Bu hafta kutlu doğum haftası olduğunu unutmuşuz. Peygamber algısıyla alakalı olarak, yanlış peygamber algısıyla alakalı olarak bir konuşma yapacağız. Hayır, altına bir tabak. Evet. İsra suresinin 90. ayetini açalım. 290. sayfa. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye elçi olarak gelmişti. Büyük yok. Evet. İsra suresinin evet 90. ayetinden başlıyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son elçi olarak geldi, biliyorsunuz. Gelmeden önce Yahudilerin bir peygamber beklentisi vardı. Tabii ki Hristiyanların da. Bugün hala Yahudi ve Hristiyanlar peygamberi bekliyorlar. Gelen peygambere inanmadıkları için, inanmak da istemedikleri için yeni bir peygamber beklentisindeler. Hristiyanlar ona Mesih diyor, Yahudiler İsa diyor. İsa Aleyhisselam'ın bir vasfı da Mesih olduğu için Mesih İsa dediniz mi, ikisi de tamamlanmış oluyor. Biliyorsunuz bugün Müslümanlar da, bir kısım Müslümanlar da böyle bir beklenti içerisindeler. O işin ayrı bir tarafı. Önce şu ayetleri bir okuyalım. Bugün çok yanlış bir peygamber algısı var. Onu hep birlikte irdelemek için şunu okuyalım. Ve kâlû len nu'mine leke hatta tefcura lenâ minel ardı yenbû'a. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara Allah'ın elçisi olarak gelince dediler ki biz sana asla inanmayacağız. Ama şu topraktan bir kaynak fışkırtırsan olabilir. Bir kaynak suyu çıkar buradan dediler. Fışkırsın yukarıya doğru. اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ. Ya da senin hurma ve üzümden oluşan bahçelerin olsun. Bir bahçen olsun, içinde hurma ve üzüm ağaçları bulunsun. فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. Ama arasından da nehirler kaynatacaksın. İçinden öyle su çıkacak ki nehir olarak akacak. اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا. Ya da zannettiğin gibi göğü bizim üzerimize parça parça düşüresin. اَوْ تَأْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَب۪يلًا. Ya da Allah'ı ve melekleri karşımıza getiresin. اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ. evterka fisseme, yahut senin altından bir evin olsun. Veya göğe doğru yüksel. وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ hatta تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ sen göğe çıksan da çıkmana inanmayız. Okuyacağımız bir kitap getirinceye kadar. Çık göklere, oradan bir kitap getir, biz onu okuyalım. قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي de ki, Subhanallah. هَلْ كُنْتِ اِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ben Resul olarak gönderilmiş bir beşerden başka bir şey miyim? بَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذِ جَاءَهُمُ الْهُدَى اِلَّا اَنْ قَالُوا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَسُولًا kendilerine o doğru yol geldikten sonra insanların inanmasını engel sadece şu oldu. Şöyle diyorlar, Allah bir beşeri elçi mi gönderir? Bula bula bir beşeri mi buldu? Elçi olarak. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ de ki yeryüzünde melekler olsa, burada rahat rahat yürüyebilen melekler olsa, لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا elbette onlara gökten elçi olarak bir melek indirirdik. Meleke melek, insana insan. قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ de ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. اِنَّهُ كَانَ بِعِبَاد۪ي خَب۪يرًا بَص۪يرًا o kullarına karşı habir ve basirdir. Yani her şeyin iç yüzünü bilir ve gerçekleri görür. Yani sizin gerçek niyetinizi Cenab-ı Hak biliyor. Burada asıl mesele nedir? Allah size bir elçi gönderiyor. Elçi ne yapar? Birinin sözünü diğerine götürür. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala elçi gönderdi. Bizim gibi bir insan olacak ki onun sözünü dinleyip anlayalım. Bizim gibi bir insan olacak ki onu örnek alalım, değil mi? Biz bir meleğin nesini örnek alacağız? Ama burada bütün mesele şu. O emirlere uymak istemiyorlar. Hep sağa sola çekiyorlar. İnsanların Cenab-ı Hak'la ilgili fazla bir problemleri yoktur. Yani Allahü Teala'nın varlığı ve birliği hiç kimsenin şüphe etmediği bir şeydir. Ve insanlar işte Cenab-ı Hakk'a sığınırlar. Allah'tan isteklerde bulunurlar. Allah'ın kendilerine her şeyi vermesini isterler. İnsanları rahatsız eden Allah'ın emir vermesidir. Allahü Teala insanlarla birebir ilişki kurarak da emir vermiyor. Elçiler gönderiyor. O elçilere melekleri vasıtasıyla vahyediyor. Elçiler de Allah'ın kendilerine vahyettiği, yani bildirdiği emirleri insanlara bildiriyor. Böylece Cenab-ı Hakk'ın insanlardan ne istediği ortaya çıkıyor. Sonra Allahü Teala'nın insanlardan istediği de anormal bir şey değil. Yani insanların bildiği doğrular. Şimdi şöyle düşünün. Normalde insanlar annesinden sağlıklı doğarlar, değil mi? Hasta olmak nedir? Fıtrattaki bir bozulmadır. Yani üşütürsünüz, mikrop kaparsınız, bir kaza geçirirsiniz. Yani normal durumunuz değişir, hasta olursunuz. Tıpkı bunun gibi insanlar eğer tabiatlarını bozmazlarsa, Allah'ın yarattığı şekilde kalırlarsa doğru inanç üzere olurlar. Yani tabiatını bozmayan kişiler nasıl sürekli sağlıklı olursa, tabiatını bozmayan kişiler sürekli ahlaklı olurlar. Tabiatını bozmayan kişiler sürekli dürüst olurlar. Ve böyle bu tür insanların peygamberle hiçbir problemleri olmaz. Çünkü derler ki doğru söylüyor, zaten böyle olmalıdır. Çünkü peygamberler insanların fıtratına aykırı hiçbir şey söylemezler. Biliyorsunuz 30. surenin 30. ayetinde, yani Rum suresinin 30. ayetinde Allahü Teala dini şöyle tanımlıyor. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفَ Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا Allah'ın fıtratına ki insanları ona göre yaratmıştır. Yani Allahü Teala'nın yaratma kanununa çevir yüzünü dosdoğru. Allah insanları ona göre yaratmıştır. لَا تَبْد۪يلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın yaratmasının yerine geçecek bir şey yoktur. ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ İşte sağlam din bu dindir. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Sağlam din nedir? Fıtrat. Fıtrat ne? Fıtrat da kainattaki yaratılış kanunu. Yaratılışta geçerli olan kanunların tamamı, yani oluşum, gelişim, değişim, kanun ve kuralları. Dolayısıyla bu tüm varlıklarda geçerli olan kanunlar ve insanların vücudunda, tabiatlarında geçerli olan kanunlar. Dolayısıyla peygamberler insanlara kendilerinin yanlış gördüğü bir şeyleri söylemezler. Herkes Allahü Teala'nın varlığında ve birliğine şüphe etmez. Ve herkes yalnız ona kul olunması gerektiğini bilir. Ama belli bir yaştan sonra kendi menfaatleri evrensel menfaatlerin önüne geçer. Peygamber gelir evrensel menfaatlere göre hareket edilmesi gerektiğini söyleyince işler bozulmaya başlar. İşte o zaman sağa sola kayar. Şimdi onun Allah'ın peygamberi olduğunu pekala anlar. Anlar ama getirdiği emirlere uymamak için canım Allah yani gönderseydi melek gönderirdi demeye başlar. Bir de müthiş bir kıskançlık başlar. Niye ben değil de o? Neden ben değil de ya da neden bizim adamımız değil de odur diye kıskançlık başlar. Onun da ahlaki yönüne, kişiliğine herhangi bir laf söyleyemeyecekleri için hemen niye melek göndermedi demeye başlarlar. Bunların hepsi topu taca atmaktır. Şimdi işte insanların asıl sıkıntısı peygamberdir. Peygamberleri yalanlayanlar aslında o peygamberleri yalanlamıyorlar. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَط۪يقُ صَدْرُكُ değil mi? مِمَّا قَالُوا قَدْ نَعْلَمُ Evet, قَدْ نَعْلَمُ şeydeydi. Bir dakika. لَا حُسُنْكَ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ Bakara suresindeydi. En'am'da mıydı? En'am 33. Ha, doğru. 130. sayfa. قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ Çok iyi biliyoruz ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onların söyledikleri seni gerçekten üzüyor. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın kendisini indirdiğini gidiyor insanlara anlatıyor. İnsanlar da bunu pekala anlıyorlar. Doğru olduğunu gayet iyi kavruyorlar. Çünkü herkesin fıtratına uygun şeyler söylüyor. Seni yalanlıyorlar, sen yalan söylüyorsun diyorlar. Sen Allah'ın peygamberi değilsin diyorlar. Burada çok önemli bir husus var. فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ Onlar seni yalanlamıyorlar ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ne yapıyorlar? وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Ama bu zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar. Yani söylediklerin o kadar açık gerçek ki bile bile inkar ediyorlar. Neden? Çünkü kendi kurguları bozuluyor. Eğer mesela işte insanları bugün, insanlara en ağır gelen şey Kur'an-ı Kerim'e çağırmaktır. Kur'an-ı Kerim'e çağırdığınız zaman son derece ağır geliyor. Çünkü doğrular insanların hoşuna gitmiyor. Doğruları herkes bilir. Herkes ister ki bana karşı doğru yapılsın. Ama kendisi serbest. İster doğru yapar, ister yanlış yapar. İşte şimdi yanlış peygamber algısı ortaya çıkarılıyor. Doğru peygambere inanmak sıkıntılı olunca insanlar kendi arzu ettikleri şeyleri peygambere söyletebilmek için bir de bazı insanları kutsayabilmek için peygamberi aşırı şekilde kutsayanlar ortaya çıkıyor. Peygamber insanların üstüne çıkarılıyor, yüceltiliyor. Arada bir boşluk meydana getiriliyor. O boşluğa kendileri yerleşiyor. Peygamberi tanrılaştırıyorlar. Asıl tanrı o. Onun arkasında ikinci tanrı. Tabii üçüncü tanrı, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci tanrılar. Onlar da kendileri oluyor. Bu defa dini istedikleri şekilde çeviriyorlar. Şimdi ben buraya biliyorsunuz şeyde Kur'an-ı Kerim'de tuğyan, tağa kelimesinden türeyen kelimeler var. Tağut vardı, tağut. Tağut şeytandır. Şeytan yoldan çıktı, kafir oldu. Bu konuda hepimiz ortak bilgiye sahibiz. Bunun aksini söyleyen zaten yok. Fakat şeytan niye kafir oldu? Şeytana neden tağut deniyor? İlk olayı hatırlayalım. Adem aleyhisselama secde emrini aldığı zaman iblis, melekler secde emrini aldığı zaman hepsi secdeye kapandı, iblis kapanmadı. Niye secde etmedin diye sorulunca ne diyor? اَنَا خَيْرٌ مِنْ خَلَقْتَن۪ي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينٍ Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Şimdi söylediklerinin birçoğu doğru. Adem aleyhisselamı çamurdan yarattı mı Cenab-ı Hak? Doğru. Onu ateşten yarattı mı? Doğru. Kendine göre, kendi açısından ateş çamurdan daha hayırlı olabilir. Bugün de insanlar ateşi çamurdan daha hayırlı görürler. Tamam. Güzel de bu sözün söylendiği yer yanlış. Allah'ın emrini tutmamak için bunun bahane edilmesi yanlış. Şimdi tağut nedir? Tağut aşırı gidendir. Haddini aşandır. Şimdi burada bir su var. Bakın. Tuğyan taşmak demektir. Şimdi hepiniz bakın şurada su. Şuraya kadar dolu. Bunun dolu su kadar burada su var. Şimdi biraz daha döküyorum. Problem yok. Biraz daha döküyorum. Problem yok. Bakın. Az bir şey taşırdı bunu. İşte bunu taşırmaktır yanlış olan. Tağutluk yapanların söylediklerinin %90'dan fazlası doğrudur. Bardağın içi değil mi? Bardağın içi. Taşan ne az bir şey. Ama ona lazım olan o taşan kısım. O taşan kısmı söyleyebilmek için %90'lık, %95'lik, %98'lik doğrulara tahammül ediyor. Çünkü o doğruları söylemezse seni hiçbir zaman kandıramaz. Bir kere bunu bir taşırabildi mi, ondan sonrası kolay. Bir kere bir taşsın, taşmaya bir alıştırsın, bu defa bardağın tamamını boşaltmak zor olmaz. İşte tağut o. Tağut o. O küçücük şeyler, sınırları aşmalar, ey canım ne olacak ya? Şimdi siz buradan Ankara'ya gidiyorsunuz. Yola çıktıktan sonra şöyle mesela E5'ten giderken şöyle yolun kenarından hafifçe bir yan yola şey yapsan, ne olacak? O da E5'e paralel. Hadi gir bakayım. O yol seni nereye götürür? Başka bir yere götürür. Ama Ankara'ya götürmez. Ankara'ya gitmek için tekrar o yola girmen lazım. E canım ne olacak ya? Canım ne olacağı yok. İşte dini konularda o şey yapanlar, yolu sağa sola şey yapanlar tıpkı şeytan gibi söylediklerinin büyük çoğunluğunu doğru söylerler. Ama asıl hedeften saptıracak kısmı öyle bir şekilde yaparlar ki siz farkına bile varamazsınız. İşte burada peygamber algısı, yani peygamberi tanrılaştırma, peygamberi Cenab-ı Hakk'ın yanında ikinci bir kaynak halinde görme, öteden beri olan bir şeydir. Şimdi mesela Hristiyanlar, İsa babanın elçisidir. İşte Allah-u Teala'ya baba dedikleri için, tamam Allah'ın elçisi demiş oluyorlar. Bir de şuraya, şuna da dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'a baba dedikleri için onlara şey yapılmaz. Yani yoldan çıkmış kabul edilmez. İsa Aleyhisselam'a oğul dedikleri için yoldan çıkmış sayılırlar. Ama oğul demek diyebilirsiniz ki canım sevgidendir. Şöyle şey yap, mecaz. Tabii ki Allah'ın bizim bildiğimiz manada oğlu yoktur. Bak mesela şurada onların şu sözüne bakın. Yine onlara ait, yani yine Papa'nın kitabından ki 12 tane de kardinalle birlikte hazırlanmış. Allah'ın baba olarak adlandırılması her şeyin başlangıcı ve aşkın otorite sahibi olmasından ve tüm çocukların üstüne titreyen sevgi dolu iyiliğinden dolayıdır. Allah ne erkektir ne kadın, Allah Allah'tır. Bak erkek değil, kadın değil, sadece sevgi dolu iyiliğinden. Şimdi o kadar masum ifadeler ki değil mi? Fakat İsa Aleyhisselam'a oğul dediğiniz zaman oğul ne yapar? Oğul babanın yerine geçer değil mi? Yapı budur. Ona da sevgiden dersiniz. Buna saygıdan, ona da sevgiden dersiniz. Son derece masum. Can biz oğul dediysek sanki işte Allah sizin bildiğiniz manada baba değilse o da sizin bildiğiniz manada oğul değil diyecekler değil mi? Niye böyle şey yapıyorsunuz ki? Şimdi bu tür şeyleri söyleyenler genellikle lastikli sözler seçerler. Sıkıştıkları zaman başka tarafa çekebilecekleri sözlerdir. Biraz daha fazla sıkışırlarsa ey canım mecaz falan diyerek kendilerini kurtarmaya çalışırlar. Şimdi burada diyor ki İsa babanın elçisidir diyor. Yani ne olmuş oluyor? Baba, Allah'a baba dediklerine göre Resulullah'tır demiş oluyorlar değil mi? Tamam. Tamam. Şimdi bu bardağı taşırma olayına bakın şimdi bakın. Ne kadar doğru şeyler söyleyecekler. Baba onu kutsal ruhla meshetmiş. Tamam, Kur'an-ı Kerim'de Mesih geçiyor. Rahip ne demek? Kelime anlamı Allah'tan korkan kişi demektir. Manası o yani. Peygamber, tamam. Ve kral yapmıştır. Kral dediği de yani emrine uyulması gereken kişi anlamını. Ve burada bardağı taşıran bir şey yok değil mi? O kendiliğinden bir şey yapamaz. Her şeyi kendini gönderen babadan alır. Bir yanlış var mı? İşte Kur'an-ı Kerim'de de var ya وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Muhammed Aleyhisselam kendi hevasından konuşmaz. Konuştuğu kendisine yapılan vahiydir. Şimdi o, bakın, işte burada oğul da dediniz ya, oğul dediğiniz zaman babayla aynı olması lazım değil mi şeyden? Yani aynı özellikleri taşıması gerekir. O zaman baba ölümsüzse oğul da ölümsüz olmalı. Değil mi? Şimdi o babanın yanında Hristiyanların avukatlığını yapıyor. Hristiyanları savunuyor. Kime karşı savunuyor? Allah'a karşı. Allah'a karşı savunması için onun bildiği, Allah'ın bilmediği şeyler olması lazım değil mi? O zaman bilgi bakımından Allah'tan daha üstün olması gerekmez mi? En azından insanların durumunu bilme bakımından. Gerekir değil mi? Onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Tabi aracılık edeceği kişiler de vaftiz olan kişiler. Aslında İsa Aleyhisselam'ın böyle olması kimsenin umurunda değil. Ama kiliseye bir takım kusurluklar yüklemek için İsa'yı Tanrı yapmak gerekiyor. Yoksa kim onu kusurlaştırır ki? Babanın yanında Hristiyanların avukatlığını yapıyor. Onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Ölmüyor bakın. Ölümsüz. Allah'ın huzurunda daima hazır bulunmaktadır. Kendisi aracılığıyla Allah'a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter. Kendisi aracılığıyla Allah'a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter. Kimden kurtaracak? Allah'tan kurtaracağına göre, kurtarmaya da gücü yettiğine göre, bu ne demektir? Allah istediğine ceza veremeyecek. Yani İsa bu tamam dediği zaman haşa Allah sesini çıkaramayacak. Bu burada durmuyor. Dedik ya, bardak bir taşmaya görsün. Ondan sonra bardağın tamamını boşaltma imkanı olur. Ondan sonra da diyorlar ki İsa %100 Allah, %100 insandır. %100 Allah, %100 insandır diyorlar. İnsandır diyorlar çünkü insanlara daha yakın. Şimdi bizim derdimizden o anlıyor. Haşa. Allah'a karşı bizi o savunacak. Peki İsa Aleyhisselam'la bugünkü herhangi bir Hristiyan'ın ilişki kurma imkanı var mı? Yok. O zaman kim kuruyor bu ilişkiyi? Kilise kuruyor. Şeyde Moskova'nın kuzeyinde Sergiye denen bir yerde bir kiliseye girdik. Ön tarafta bir kapı var. Bu kapı ne? Dediler buradan içeri sadece papaz girer. İçeride kim var? Orası İsa Aleyhisselam'ın kapısı. İsa Aleyhisselam'ın odası diyor. Yalnız papa oradan içeri girdiğine göre İsa Aleyhisselam'la da yalnız kim görüşür? Papaz görüşür değil mi? Papaz. O zaman İsa Aleyhisselam'a affedilecekler listesini kim verir? Papaz verir. Öyleyse vatandaşı ilgilendiren kim? İsa Aleyhisselam mı, papaz mı? O zaman dini kullanarak insanları ne yapar? Sömürür. İşin esası o sömürüyü organize etmekti ama sömürüyü organize etmenin iki temel ögesi vardır. Bunu unutmayalım. İki temel ögesi vardır. Birincisi, o araya koyduğunuzda bir hakimiyet vereceksiniz. İkincisi de ölümsüzlük vereceksiniz. Bu iki şey, şeytanın o bahçeden çıkarmak için Adem Aleyhisselam'a söylediği şeydir. Yani şeytanın o söylediği, o Adem Aleyhisselam'la şeytan ilişkisinde olanları çok iyi anlamak lazım. Orayı kavradığınız zaman çok şeyi kavramış olursunuz. Hayat boyu bunlar karşınıza çıkar. Şeytan Adem Aleyhisselam'a ne demişti? Hel edullukum ala şeceretil hult. Ölümsüzlük ağacını göstereyim mi? Bir ölümsüzlük. Ve mülkin la yebla ve yıpranmayacak bir saltanat. Yıpranmayacak bir saltanat. Ve Adem Aleyhisselam buna kanmıştı biliyorsunuz. Ve o şeyden yemişti. Ağaçtan yemişti. Ama çabucak uyandı. Allah'tan affını diledi ve Cenab-ı Hak kurtardı. Ama bu iki şey hala insanları aldatmak için kullanılıyor. İşte İsa Aleyhisselam'la ilgili olarak bakın ne diyor? Bir ölümsüz diyor. Şeceretul hult. Yani ölümsüzlük ağacı diyor. İsa Aleyhisselam'ı yemezseniz o zaten ölümsüz diyecek. İkincisi ne? Yok olmayacak saltanat. Hakimiyet yani. Şimdi Cenab-ı Hak'tır göklerin yerin Meliki Allahü Teala değil mi? Allah'ın hakimiyet gücünü kime veriyorlar? İsa Aleyhisselam'a veriyorlar. Bakın şeytanın Adem Aleyhisselam'ı kandırdığı kapıdan giriliyor ve Hristiyanlar kandırılıyor. Çünkü bu iki şey insanların zaafı var. Herkes o iki şeyi elde etmek istiyor. Ben elde edemedim, bari başkası elde etsin. Halbuki ölümsüz olan sadece Cenab-ı Hak'tır. Biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. Vefatı sırasında olan olaylar var. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh ayeti okuyor. Estağfirullah inneke meyyitun fe innehum meyyitun. Sen öleceksin, onlar da ölecekler. Efe immitte fehum halidun. Sen öleceksin de onlar yaşayacak mı? Bu ayeti okuduktan sonra bir konuşma yapıyor. Diyor ki kim ki Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki o ölmüştür. Ölen şeye kim tapar? Ama kim ki Allah'a tapıyorsa Allah hay ve kayyumdur. Allah ölmez, yaşıyor. Şimdi Hristiyanlar diyor ki İsa Aleyhisselam %100 Allah, %100 insandır diyor. Şimdi ben şu anda da Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne Mehmet Demirci tarafından yazılan Hakikati Muhammediye'den birkaç kelime okuyacağım size. Hakikati Muhammediye. Muhammed gerçeği. Ya da Muhammed'in gerçeği. Hakikati Muhammediye varoluşun başlangıcıdır. Hristiyanlar da aynı şeyi İsa Aleyhisselam için söylüyorlar. Hiçbir şey yokken söz vardı diyorlar. Onunla Allah aynı gerçeğin ön ve arka yüzleridir. Aynı gerçeğin ön ve arka yüzleri ne demek? Muhammed Aleyhisselam %100 Allah demek değil mi bu? İşte onun için Hani birisi diyor ki, işte Cübbeli Ahmet diyor ki, aç o şeyi bak diyor. Yani Peygamberimiz haşa demiş ki, Cebrail Aleyhisselam'a nereden vahiy alıyorsun? İşte bir perdenin arkasından, perdeyi aç da bak, açıp bakıyor ki Muhammed Aleyhisselam, bundan sonra geliyor, ya Muhammed senden sana. Şimdi insanlar zannediyor ki bu sadece Cübbeli'nin söylediği bir söz. Değil bu. Bu bir inanç bu. Bu inanç öbür tarafta İsa diye tanımlanıyor. Beri tarafta Muhammed diye tanımlanıyor. Gidin şeye bu Çin şey orada da T diye tanımlanıyor. Tao değil T. T diye tanımlanıyor. Her yerde aynı. Allah'tan başka hiçbir şey yokken ilk defa hakikati Muhammediye var olmuş. Bütün yaratıklar ondan ve onun için yaratılmıştır. O bütün peygamberlerin, velilerin ledünni ve batini bilgileri aldıkları kaynaktır. Şimdi her şeyin kaynağı oluyor. O zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem melek olmalı diye Mekkelileri geçmiyorlar bunlar. Yani peygamber melek olmalı diyenler hiç olmasa ilah olmalı demiyorlar değil mi? Az önce okuduğum ayetlerde ilah olmalısın dedi mi? Ama maalesef bak ben buradan uyarıyorum. İslam ansiklopedisini çıkaranları. Bu maddeyi kesinlikle değiştirmeleri lazım. Çünkü bu Hakikat-ı Muhammediye maddesini yazmışlar. Buna karşı çıkanları tenkit etmişler. Bunu bir hakikat olarak yazmışlar oraya. Evinize gittiğiniz bir yerde bulursanız okuyun görürsünüz. Hakikat-ı Muhammediye Mehmet Demirci tarafından yazılmış. Karşı çıkanları tenkit ediyorlar. İşte aşırı bir peygamber şeyi var, algısı var. Şimdi bu öyle bir peygamber ki, peygamber değil aslında. Aslında Tanrı. Peki bakın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme melek dedikleri için, şu ayetlerde okuduk. Ne diyor? Yani ben bir beşer, Sübhane Rabbi, hel kunti illa beşerun rasûlâ. Ben Resul olarak gönderilmiş bir insandan başka bir şey miyim diyor. Bir beşerim, ben de sizin gibi insanım işte. Ama Allah bana vahyetmiş, onu da size anlattım, bitti. Bitti. Şimdi bazı insanlar biliyorsunuz, Hazreti Ali'den ders görüyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem toplantılarına geliyor. Bir sandalyeyi boş bırakıyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın öldüğüne inananlar bunu yapar mı? Yapar mı? O zaman bunlar tabii ki Kur'an'a inanıyorum diyorlar. İşte bu tabakta %99'unu doldurdun, tamam. Ama taşırmak için biraz daha koyman lazım. İşte yüzde şeyler, ya işte bak taştı maçtı ama işte çoğusu doğru. Yok kardeşim. Din konusunda çoğusu azı olmaz. Tamamı doğru olacak. Şu kadarcıkla ne olacak olmaz. Dini sen kendine uyduramazsın. Sen dine uymak zorundasın. Ondan sonra biliyorsunuz sonra bu şeyde bitmiyor ki. Yani hakikati Muhammed Aleyhisselam şöyledir böyledir derken hiç kimsenin umurunda değil Muhammed Aleyhisselam'ın öyle böyle olması. Tıpkı İsa Aleyhisselam'ı yüceltiyorlar ki kendileri onun yerine geçsin ve insanları oradan sömürsünler. Muhammed Aleyhisselam'ı yüceltenler de o. Niye orada bir tane sandalyeyi boş bırakıyor? O sandalyeye peygamberin oturduğunu sadece bir kişi görüyor. Başka bir kimse görmüyor. O kişi de kendisini nasıl olsa kutsallaştırmış. Hiç kimse de ona sen yalan söylüyorsun diyecek halde değil. Önce şartlandırılıyor. E peki o bir kişiyle bu adam ilişki kuruyorsa ahirette de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kurtaracağına inanmıyorlar mı? Şimdi kutlu doğum haftası. Bugün İstanbul Müftülüğü'nün bir davetiyesi geldi elime, baktım. O ilahi yoktu. İnşallah okumazlar. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Biliyorsunuz. Diyanet'in toplantılarında geçen sene okunuyordu. Sürekli tenkit ettik ama İstanbul Müftülüğü'nden bugün gelmiş. Ben baktım görmedim. Serbest sen gördün mü? Baktım. Sana gelmedi mi davetiye? Şimdi diyor ki mahşerde nebiler bile senden medet ister. Medet. Niçin bağırır medet? İmdat demektir yani Türkçe karşılığı. İnsanlar ne zaman imdat diye bağırırlar? Hı? Çok ciddi bir şeyden korktukları zaman değil mi? İmdat. Peki mahşerde imdat diye bağırdıkları zaman neden kaçarak imdat diyorlar? Allah'tan kime sığınmak için? Peygamber Efendimiz'e. O zaman ne konuma geldiklerini görüyor musunuz? E o peygamberle de o toplantıda o boş bulunan sandalyeye oturduğunu kim görüyor? Bakıyorsunuz ayağa kalkıyor, bilmem şey değişiyor, niye geldi? O zaman peygamber kimin umurunda? Bir başkasını kutsallaştırmak istiyorlar. Ama kutsallaştırmak için peygamberi kullanmaları lazım. Şimdi mesela şeyde bir insan-ı kamil anlayışı vardır. Bunu da çok fazlaca kullanırlar biliyorsunuz, insan-ı kamil. Diyor ki insan-ı kamil insan-ı kamil varlığın ve yaratılışın gayesidir. Varlığın gayesi, yaratılışın gayesi. Zira ilahi irade ancak onun aracılığıyla gerçekleşir. Yani Allah emrettiği zaman bir şey olmaz. O aracı olacak. Eğer insan-ı kamil olmasa Allah bilinemezdi. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de ne? Her insan kendisi tabiatta yaptığı gözlemde Cenab-ı Hakk'ı biliyor. Sistem tamamen bozuluyor. İnsan-ı kamil maddi manevi bütün kemal mertebelerini kapsar. Onun kalbi arşa, benliği kürsüye, makamı sidre-i müntehaya, aklı kalemi âlâya, nefsi levh-i mahfuza, tabiat-ı nasır erbaya bağlantılıdır. Bu tamamen Katoliklerdeki kilise inancının şeyidir, şeklidir. Bir insanda oluşturulmuş şeklidir. İnsan-ı kamil yaşayan hakikati Muhammediyedir. Bir de her tarikat kendi şeyhini insan-ı kamil bilir. Gavs derler, biliyorsunuz. İnsan-ı kamil şunu söylerler, insan-ı kamil alemde daima vardır, birden fazla olmaz. Çünkü sadece biziz derler, başka yok. Geçen de internette koymuşlar birisi işte Gavs. Gavs. Ben şimdi açıklıyorum, herkes biliyor, Gavs benim diyor. Haşa, haşa. Tövbe estağfurullah. İnsan-ı kamil alemde daima vardır, birden fazla olmaz. Mülkte, melekutta, ceberutta hiçbir şey ona gizli değildir. O eşyayı ve eşyanın hikmetini olduğu gibi bilir. Bu hakikat her devirde değişen isim ve suretlerde görünür. Aynı kişidir. Falan zamanda Muhammed diye gözükmüştür, şimdi de falanca adam diye gözükmüştür. Peki bu nedir? Ölümsüzlük değil mi? Bir de mülkte, melekutta yetkisi var. Ve bununla şeye irtibat kurun. Şeytanın Adem Aleyhisselam'ı şey yaparken, yoldan çıkarken kullandığı iki kelime. Ölümsüzlük ve mülk, hakimiyet. Bak aynı iki kelime devam ediyor. Bunlar da insanları bu iki kelimeyle kandırıyorlar. Ve nerede oturuyorlar bunlar? Doğru yolun ortasında. Şeytan nerede oturur? Doğru yolun ortasında olur. Şeytanı başka yerde ararsanız boşuna ararsınız. Bulamazsınız çünkü başka yerde ne işi var şeytanın? Şeytan doğru yolun üstünde olur. Başka yerde olmaz. Şimdi bir de biliyorsunuz şey gösterirler bunlar. Bir de keramet gösterirler. Efendim sen keramete karşı mısın? Kerametin kelime anlamıyla karşı olunacak tarafı yok. Allahü Teala ve lekad kerremna beni Adem diyor. Adem oğullarını keramette kıldık. Yani Adem oğullarına ikramda bulunmuştur. Niye ve hamelna fil barri vel bahr? Denizde, karada onları taşıttık. Şimdi denizde yüzerek diyor ki efendim işte Eminönü'nden diyor Aziz Mahmut Hüdayi şeye yürüyerek geçti diyor Üsküdar'a. Kardeşim keramet Üsküdar'a denizden yürüyerek geçmek değil. Keramet vapura binerek geçmektir. Tabi. Allahü Teala öyle diyor. Allah denizi yürümek için yaratmamış ki. Efendim uçuyor. Keramet kuş gibi uçmak değil, uçağın içinde gitmektir. Keramet odur. Çünkü Allahü Teala öyle diyor. O ayet nerede? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem. İsra kaçtı? 70, ha tamam. Bak وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Denizde ve karada taşıdık. Yani diğer hayvanlar ayaklarıyla yürürken insanlar ne yapıyor? Başkaları tarafından. İşte keramet bu. Allahü Teala bütün insanlara bu keramet, ikram, Allah'ın ikramı demektir keramet. Ama öyle değil. Uçup kaçacaklar. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kutsarlar. Bir kere önce peygamberi suçsuz gösterirler. Günahsız gösterirler. Suçsuz ve günahsız bir peygamber. Peygamberin günahsız olması aslında kimsenin umurunda değil. Ama kendisine de günahsız dedirtecek ya. Mesela şimdi önde gelenlerden bir tanesi kitabında şunu yazıyor. Peygamberler masum olduğu için günah işlemezler. Ama evliya masum olmadığı halde günah işlemez. Hangisi daha üstün? Tabii. Mesela hesaplarına gelmediği için Abese suresinin manasını değiştirmişlerdir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada ayıplanıyor ya, işte yüzünü ekşitti, sırtını döndü, o ama ona geldi diye. Bunun anlamını değiştiriyorlar. Çünkü günah işleyen bir peygamber olduğu zaman kendilerini nasıl şey yapacaklar, günahsız olarak anlatacaklar insanlara. Ve şimdi size şu mealden bir şey göstereyim. 48. surenin ilk ayetlerini açın bakalım. 510. sayfa. Bakın şu mealden okuyacağım. Ben kendim meal vermeyeceğim. Kendim okuyacağım ve açıklamaları okuyacağım size. Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir. Şimdi geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar. Aslında ayette gelecek günah değil, önceki ve ondan sonra işlediğin günahlar manasında ama hadi böyle kabul edelim. Şimdi geçmiş ve gelecek günahları ne demek? Peygamberin günahı var demek değil mi? Geçmiş dediğine göre var. Olmayan bir şey bağışlanır mı? Şimdi bu ayet, bak meali böyle vermişler. Şimdi açıklamaya bakın. Önünüzde varsa bakın lütfen. Bu Diyanet Vakfı'nın meali. Geçmişte ve gelecekte günahtan uzak bulunan peygambere. Geçmişte ve gelecekte günahtan uzak bulunan peygambere. Tamamlanan ilahi nimet Mekke ve Taif'in fethi diyor. Geçmişte ve gelecekte günahtan uzak bulunan peygamber. Bu söz az önce mealini verdikleri ayeti yalanlamıyor mu? Bu ne demek? Bakın Kur'an mealine sokuluyor bu tip şeyler. Onun için Allahü Teala ne diyor? Estağfirullah ve ma Muhammedun illa rasul kad halet min kablihi rusul. Muhammed sadece elçidir. Ondan önce de birçok elçi gelip geçmiştir. Ama bunlar ne derler? Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım demiş haşa Cenab-ı Hak. O zaman bunda ondan önce çok elçi gelip geçmiştir ayeti ne anlam ifade eder? Allahü Teala gökleri ve yeri kim için yaratmış? Yok ayette ne diyor Allah? Bakara 28'i açın bakın. Geçti mi? Evet. Konuşmaya daldık, vakit geçmiş. 29'muş. Bakın diyor ki huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'a. Yeryüzünde ne var ne yok hepsini sizin için yaratan Allah'tır. Kimin için yaratmış Allah? Bizim için. Değil mi? Bu Allah'ın ayeti. Peygamberimize bizim gibi insan olduğuna göre onun için de yaratmıştır. Ama sen olmasaydın kainatı yaratmazdım ne demek? Şimdi neyse sorularla ikinci bölümde şey yaparız. Sonuç olarak tabii keramet bölümüne giremedik maalesef. Çünkü burada problemler çok büyük. Bizim gibi bir beşer elçidir. Bizim gibi yer içer. Bizim gibi sokaklarda dolaşır. Cenab-ı Hakk'ın kendisine melek vasıtasıyla gönderdiği ayetleri bize tebliğ etmiş. Bize örnek olmuştur. Bizim gibi bir insan olmasa biz onu örnek alamayız. Tabii benim gibi olacak ki ben örnek alayım. Benim gibi olmuyor. Bir meleği ben nasıl örnek alabilirim? Bu mümkün değil. Dolayısıyla bu şeyde kutlu doğum haftalarında maalesef peygamber algısı çok aşırıya kaçırılıyor. Çok aşırıya kaçırılıyor. Bunlara çok dikkat etmek lazım.